Ayrım 24. Yırtıcı Kuş Wilbur Smith. Sayfa 294. Hal Kale'nin henüz tamamlanmamış olan doğu tabyasında iskelenin yukarısında dengede duruyordu. Yaşamının sonuna kadar çalışacağı işin ikinci günüydü. Ama avuçlarının ve omuzlarının derisi kaba ipler ve yontulmamış taşlar yüzünden soyulmuştu. Parmak uçlarından biri ezilmiş, tırnağı kara üzüm rengini almıştı. Her blok taşın ağırlığı bir ton ya da daha fazlaydı. Onların bambu çubuklar ve tahtadan yapılmış, durmadan sarsılan iskeleden insan gücüyle yukarı taşınması gerekiyordu. Hal'le birlikte çalışan mahkumlar grubunda koca Daniel ve Ned Tyler da vardı. İkisinin de yaraları henüz tam iyileşmemişti. Sadece branda bezinden yırtık pırtık eteklerle çalıştıkları için herkes yaralarını kolaylıkla görebilirdi. Misket Daniel'ın göğsünde derin koyu mor bir çukur bırakmıştı. Sırtındaysa Hal'in kestiği yer bir aslan pençesine benziyordu. Porsun çabalarken bu iki yaranın üzerindeki kabuklar çatlamıştı. Şimdi bunlardan sulu kanla karışık lenf damlıyordu. Ned'in bacağının yukarısındaki kılıç yarasından taze kırmızı şarap kıvrıla büküle akıyordu sanki. Porsun iskelede yürürken kötü topallıyordu. Her şeyden yoksun oldukları Martin'in esir ambarında geçen günlerden sonra vücutlarında bir gram yağ bile kalmamıştı. Av köpekleri gibi inceydiler. Güneşten kızaran derilerinin altındaki ip gibi kasları ve kemikleri iyice belli oluyordu. Güneş hala parıl parıldı ama kuzeybatıdan ıslık çalarak esen kış rüzgarı derilerini toz haline getirilmiş cam zerreleri gibi acıtıyordu. Hep birlikte kalın kenevir ipin ucuna asıldılar. Makaralar çığlığa benzer sesler çıkarırlarken iri bir sarı taş çok aşağıdaki arabanın arkasından yükseldi. Yüksek iskelenin tepesine doğru o tehlikeli yolculuğuna başladı. Bir gün önce güney tabyasında taşların ağırlığı altında iskele çökmüş ve orada çalışan üç mahkum ölüme uçmuşlardı. Çok aşağılardaki taş döşeli yere düşmüşlerdi. Ustabaşı Hugo Barnard yamyası olan cesetlere bakarak ''Bir taşta üç kuş'' diye omurdanmıştı. ''Bundan sonra dikkatsizliği yüzünden geberen bir köpeği canı çıkıncaya kadar döveceğim.'' Sonra da bu tatsız esprisini pek beğenerek kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Daniel ipi sağlam omzuna sardı. Diğerleri uzanarak ipin ucunda sallanan taşı yakalayıp iskeleye alırlarken o da yerinden kımıldamamaya çalıştı. Taşı hep birlikte surun tepesindeki açıklığa yerleştirdiler. O sırada deri önlüklü Hollandalı duvarcı bağırarak onlara emirler veriyordu. Gruptakiler taş yerine oturduktan sonra soluk soluğa gerilediler. Vücutlarındaki her kas ağrıyor ve titriyordu ama dinlenecek zamanları yoktu. Hugo Barnard aşağıdaki avludan bağırmaya başlamıştı bile. ''Beşiği aşağı indirin, çabuk olun, yoksa oraya çıkar ve sizi bununla ikna ederim.'' Kırbacının düğümlü deri şeritlerini salladı. Daniel iskelenin yanından aşağıya bir göz attı, sonra birdenbire kas katı kesilerek omzun üzerinden Hal'e baktı. ''Aboli ile diğer çocuklar gidiyorlar.'' Hal onun yanına gidip aşağıya baktı. Zindan kapısında küçük bir grup belirmişti. Dört siyah denizciyi kış güneşine çıkardılar. Onları yine hafif zincirlerle bağlamışlardı. Ned Tyler şu şanslı köpeklere bakın diye mırıldandı. Zencileri surlarda çalışacak mahkumların arasına katmamışlardı. Onları zindanda tutmuş dinlenmelerini sağlamışlardı. Zenciler satılmayı beklerken onları şişmanlatmak için bir öğün yemek daha verilmişti. Manzeer o sabah dört gemiciye çırılçıplak soyunmalarını emretmişti. Sonra şirketin cerrahı Doktor Zahar zindana inmiş ve hepsini muayene etmişti. Sağlık durumlarından emin olmak için kulaklarına ve ağızlarına bakmıştı. Cerrah gittikten sonra Manzeer onlara taş bir kavanozdaki yağı vücutlarına sürmelerini emretmişti. Şimdi zencilerin ciltleri güneşte cilalı abanoz gibi parlıyordu. Martı'daki günler yüzünden vücutları hala ince ve zayıftı. Ama üzerlerine sürdükleri yağ nedeniyle en iyi durumda olan birer insan örneğine benziyorlardı. Zencileri kale kapısından talim yerine çıkardılar. Oraya bir kalabalık toplanmıştı bile. Aboli kapıdan çıkmadan önce iri yuvarlak kafasını kaldırarak yukarıda iskelede duran Hal'e baktı. İki dost bir an göz göze geldiler. İkisinin de birbirlerine bağırarak bir şeyler söylemelerine hiç gerek yoktu. Başlarındaki nöbetçiden sopa yemelerine de. Sonra Aboli arkasına bakmadan ilerledi. Satış yeri geçici olarak yapılmış bir platformdu. Diğer zamanlarda dar ağacı olarak kullanılıyor ve idam edilen suçluların cesetleri oraya yığılarak halka teşkir ediliyordu. Dört adam bu yüksek yere çıkarak sıraya dizildiler. Doktor Sağar da yanlarına tırmanıp kalabalığa ''Bugün satışa çıkarılan dört esiri de inceledim.'' diye açıkladı. Başını eğmiş tel çerçeveli gözlüğünün üzerinden bakıyordu. ''Hepsinin de çok sağlıklı olduklarını kesinlikle söyleyebilirim. Gözleri ve dişleri sağlam, kolları, bacakları ve vücutları da öyle.'' Kalabalık çok keyifliydi. Doktorun açıklamasını alkışlarla karşıladılar. Adam platformdan inip hızla kalenin kapısına doğru giderken ona alaylı alaylı bağırdılar. Jacobus Hop öne çıkarak kalabalığın susması için ellerini kaldırdı. Sonra da elindeki satışla ilgili belgeyi okumaya başladı. Kalabalık onunla alay ediyor, her kekeleyişinde katibin taklidini yapıyordu. ''Şerefli Hollanda Doğu Hindistan şirketinin bu kolonisinin yüce valisinin emriyle dört zenci esiri en fazla pay süren kişiye satma yetkim var.'' Valinin açık arabası vilayet konağından çıktı. Caddeden inerken katip sözlerini yarıda keserek saygıyla şapkasını çıkardı. Derileri parlayan altı beyaz atın çektiği araba açık talim yerine girdi. Valinin karısıyla Lord Camray yan yana öne doğru bakan deri kaplı kanepede oturuyorlardı. Albay Schroeder ise karşılarındaydı. Kalabalık arabanın platforma kadar gelmesi için ikiye ayrıldı. Zenci arabacı Fredericus atları durdurarak el frenini çekti. Arabadakilerin hiçbiri inmedi. Katinka kanepede zarif bir tavırla arkasına yaslanmıştı. Şemsiyesini döndürüyor ve iki adamla neşeli neşeli konuşuyordu. Platformda Hop bu önemli ziyaretçilerin gelişi yüzünden iyice şaşalamıştı. Güneşte gözlerini kırpıştırıyor ve kekeliyordu. Sonunda Schroeder sabırsızca seslendi. ''Haydi devam etsene be adam, buraya senin ağzın bir karış açık, şaşkın şaşkın bakmanı seyretmek için gelmedik.'' Hop şapkasını giyerek başıyla önce albaya sonra da Katinka'ya selam verdi. ''İlk esir Aboli, 30 yaşlarında kadar. Afrika'nın doğu kıyısında yaşayan Kuvanda kabilesinden olduğu sanılıyor. Bildiğiniz gibi tarlada çalıştırılan ve çoban olarak yararlanılan Kuvanda zincirleri çok takdir ediliyor. Ayrıca onları eğiterek iyi birer araba sürücüsüne dönüştürmek de mümkün.'' Duraklayarak yüzündeki terleri sildi. Kötü kekelemeye başlamıştı. Kendini toplayarak konuşmasını sürdürdü. Aboli'nin usta bir avcı ve balıkçı olduğu da söyleniyor. Bu işlerin herhangi birinden sahibi için bol para kazanabilir. Katinka, Minher Hop diye seslendi. Bizden bir şey mi saklıyorsunuz? Bu soru katibi yine şaşırttı. Kekelemesi o kadar arttı ki artık kelimeleri zorlukla söyleyebiliyordu. Sayın hanımefendi, çok saygın hanımefendi. Hop ellerini çaresizce, emin olun, Katinka, bir boğayı üzerinde giysilerle mi satışa çıkarırsınız diye sordu. Göremediğimiz bir şey için arttırmaya girmemizi mi istiyorsunuz? Hop kadının ne demek istediğini anlayınca yüzündeki endişeli ifade kayboldu ve Aboli'ye döndü. Dev gibi vahşi zenciye bakarak cesaretini toplamak için yüksek sesle emretti. Soyun! Aboli bir an kımıldamadan onu süzdü. Sonra Hop'u aşağı görüyormuş gibi bir tavırla belindeki kısa peştemalımsı bezin düğümünü açtı ve bez ayağının altındaki tahtalara düştü. Çıplak zenci kalabalığın başlarının üzerinden düz üslü dağa baktı. Aşağıdaki insanlar hışırtıya benzeyen bir ses çıkararak soluklarını tuttular. Kadınlardan biri bir çığlık attı, bir diğeri sinirli sinirli kıkırdadı. Ama kimse bakışlarını siyah esirden ayırmadı. Camray sessizliği gülerek bozdu. ''Vay vay vay, alıcının eline iyi bir parça geçecek. 500 gulden veriyorum.'' Katinka seslendi. ''100 gulden daha fazla.'' Akbaba kadına bakarak ağzının yanından usulca ''Arttırmaya gireceğinizden haberim yoktu adam.'' dedi. Katinka onu tatlı tatlı uyardı. ''Bu zenciyi ne pahasına olursa olsun alacağım lordum. O beni eğlendiriyor.'' ''Güzel bir hanımı hiçbir zaman engellemem.'' Akbaba eğildi. ''Ama diğer üç esir için bana karşı para sürmeyeceğinizi umarım.'' Katinka ''Tamam anlaştık lordum.'' diyerek gülümsedi. ''Bu zenci benim. Diğerlerini siz alabilirsiniz.'' Hop parayı arttırması için Cambra'ya baktığı zaman İskoçyalı kollarını kavuşturarak ''Hayır.'' der gibi başını salladı. ''Bu benim hazmedemeyeceğim kadar pahalı.'' Hop kalabalığın arasında başka alıcılar da aradı. Ama boşuna. Hiç kimse valinin karısına karşı çıkacak kadar aptal değildi. Son zamanlarda mahkemede ekselans valinin nasıl öfkelendiğine tanık olmuşlardı. Hop, esir Aboli 600 guldene Mevru van de Velde'ye satıldı diye bağırdı ve arabaya doğru dönerek selam verdi. Zincirlerin çıkarılmasını ister misiniz Mevru? Katinka, zincirleri çıkarın da dağlara kaçsın değil mi dedi. Hayır Minher, şu askerler onu vilayet konağındaki esir bölüğüne götürsünler. Schroeder'e baktı. Albay kalabalığın gerisinde bir çavuşun komutasında bekleyen yeşil ceketlilere emir verdi. Askerler kalabalığı dirsekleyerek kendilerine yol açtılar. Aboli'yi platformdan sürükleyerek indirdiler ve caddeden vilayet konağına doğru götürdüler. Katinka Aboli'nin arkasından bakıyordu. Sonra tek parmağıyla Akbaba'nın omzuna vurdu. Teşekkür ederim lordum. Hop notlarına bakarak okudu. Şimdi sırada esir Jiri var. Gördüğünüz gibi o da güçlü kuvvetli bir örnek. Akbaba 500 gulden diye omurdandı. Diğer alıcılara öfkeyle baktı. Sanki onlara meydan okuyor, para sürdükleri takdirde tehlikeye atılmış olacaklarını söylemeye çalışıyordu. Ama valinin karısı arttırmaya girmediği için adamlar cesaretlenmişlerdi. Pars derisinden bir ceket giymiş olan bir arabacı bağırdı. 100 gulden daha. Arttırma çabucak 1500 guldene çıktı. Yarış Akbaba ile arabacının arasındaydı. Kamrey bu ahmağa lanet olsun diye omurdandı. Porsunuyla göz göze gelebilmek için döndü. Sam Bowles 3 gemiciyle arabanın arkasında bekliyordu. Porsun başını salladı. Gözleri parlamaya başlamıştı. Peşinde adamlarıyla kalabalığın arasından süzüldü ve sonunda arabacının arkasında durdu. Akbaba 1600 gulden diye kükredi. Canın cehenneme. Arabacı parayı arttırmak için ağzını açtı ama sonra bir şeyin kaburgalarının altına battığını hissetti. Başını eğdi ve Sam Bowles'un eklemleri irileşmiş elindeki bıçağı gördü. Ağzını kapattı, yüzü kireç gibi bembeyaz olmuştu. Hop ona, rakibiniz sizden daha fazla para sürdü, Minher Trump diye seslendi. Ama adam talim alanından geçerek hızla kente doğru gitti. Akbaba Kimatti ve Matesi'yi de aldı ama her birine 1000 guldenden daha az para verdi. Kalabalığın arasındaki diğer müşteriler Sam'le arabacı arasında oynanan küçük dramı görmüşlerdi. Bu yüzden hiçbiri Cambrai'ye karşı arttırmaya katılmamıştı. Sam Bowles'ın adamları 3 esiri sürükleyerek kıyıya doğru götürdüler. Matesi kaçmaya kalkınca kafasına Kavela'yı yedi. Bu onun sakinleşmesini sağladı. Zenci'yi diğer iki arkadaşıyla birlikte büyük sandala attılar. Onları sığ yerin yakınına demirlemiş olan Marty'ye götürdüler. Katinka Akbaba'ya, ''Bu ikimiz için de başarılı bir gezinti oldu lordum.'' diyerek gülümsedi. ''Edindiğimiz malların şerefine bu akşam bizimle konutta yemek yiyeceğinizi umarım.''
''Hiçbir şey bana bunun kadar zevk vermezdim adam. Ama ne yazık ki yolculuğumu sadece bu satış için geciktirdim. İşime yarayacak güçlü kuvvetli denizciler bulabileceğimi umuyordum. Gemim körfezde hazır bekliyor. Rüzgar ve gelgit bana artık yola çıkmamı emrediyorlar.''
''Sizi arayacağız lordum. Sizinle beraberken çok eğleniyorduk. Bir daha ümit burnundan dolaştığınız zaman bizi arayacağınızı ve bir süre burada kalacağınızı umarız.''
Cambrai, ''Yeryüzünde hiçbir güç, ne fırtına, ne kötü bir rüzgar ya da bir düşman, bunu yapmama engel olamaz mı adam?'' diyerek kadının elini öptü. Cornelius Schroeder ona öfkeyle baktı. Başka bir erkeğin yaşamına hakim olan bu kadına parmağını sürmesine bile dayanamıyordu.
Akbaba Martı'nın güvertesine adım atar atmaz dümenciye
''Gordia oğlum'' diye seslendi. ''Demir alarak yola çıkmaya hazır ol.''
Sonra Sam Bowles'a baktı. ''O 3 zincirin hemen kıç güvertesine çıkarılmasını istiyorum.'' Esirler karşısına dizilince onları alıcı gözüyle inceledi.
''Siz 3 dinsiz güzelin içinde Tanrı'nın dilini bilen var mı?'' diye sordu.
Esirler ona boş gözlerle baktılar.
''Demek sadece kendi cahil dilinizi biliyorsunuz.''
Kederle başını salladı. ''Bu yaşamımı daha zorlaştıracak.''
''Affedersiniz.'' Sam Bowles yaltaklanarak Monmouth kepini çekiştirdi. ''Ben onları iyi tanıyorum. Üçünü de. Onlarla aynı gemide çalıştık.'' ''Tabii ya. Sizi aptal yerine koyuyorlar. Üçü de İngilizceyi iyi biliyor.''
Cambrai zencilere onları öldürecekmiş gibi bakarak sırıttı.
''Artık bana aitsiniz güzellerim. O yün gibi saçlı kafanızdan iri ayaklarınızın pembe düz tabanlarına kadar.'' ''Kara derinizin tek parça kalmasını istiyorsanız benimle bir daha oyun oynamaya kalkışmazsınız. Beni duyuyor musunuz?''
O iri kıllı yumruğuyla Jiri'ye bir vuruşta güverteye devirdi.
''Sizinle konuştuğum zaman bana tatlı İngilizce sözcüklerle anlaşılır bir biçimde ve yüksek sesle yanıt vereceksiniz. Şimdi Filler Gölü'ne dönüyoruz. Sağlığınızın bozulmaması için Kaptan Franky'nin hazinesini sakladığı yeri göstereceksiniz. Beni duyuyor musunuz?''
Jiri telaşla ayağa kalktı. ''Evet, kaptan efendim, sizi duyuyoruz. Siz bizim babamızsınız.''
Sizin gibilerin dünyaya gelmesine neden olmaktansa bilmem ne mi kör bir kürekle kesmeyi tercih ederim.
Akbaba esirlere sırıttı. Şimdi maestra serenine çıkıp yelkenleri fora edin.
Katinka verandanın rüzgar almayan güneşli bir köşesinde oturuyordu. Cornelius Schroeder de yanındaydı. Servis masasında Sukena iki kadehe kendi elleriyle şarap doldurarak yavaş canın bahçelerinden koparılmış çiçekler ve meyvelerle süslü sofraya koydu. Katinka'nın önüne helezon biçimi sapı olan uzun bir kadehi bıraktı. Valinin karısı uzanarak onun kolunu hafifçe okşadı. Kedi mırıltısını andıran bir sesle ''Yeni köleyi çağırttın mı?'' diye sordu. Sukiyene kadının kendisine dokunduğunun farkında değilmiş gibi usulca yanıt verdi. ''Abori emrettiğiniz gibi yıkıyor ve ona bir üniforma bulmaya çalışıyorlar hanımım.'' Ama Schroeder Katinka'nın yaptığını görmüştü. Albayın kıskançlıkla kaşlarını çatması Katinka'yı eğlendirdi. Kadehini kaldırarak üzerinden ona gülümsedi. ''Lord Camray'in hızlı bir sefer yapmasının şerefine içelim mi?'' Tabii, Schroeder de kadehini kaldırdı. O ve bütün vatandaşları denizin dibine hızlı ve kısa bir yolculuk yapsınlar.
Katinka, ah sevgili albay diyerek gülümsedi. Ne komik.
Kaleden iki yeşil ceketli Aboli'yi verandaya getirdiler. Ona bacaklarını sıkıca saran siyah bir pantolon ve geniş omuzlarıyla kalın kollarını rahatça içine alacak kadar bol beyaz bir gömlek giydirmişlerdi. Aboli Katinka'nın karşısında sessizce durdu. Kadın İngilizce konuşmaya başladı.
''Bundan sonra karşıma geldiğin zaman eğilerek bana selam vereceksin.
Bunu unutursan yavaş candan sana her şeyi hatırlatmasını isteyeceğim. Ona kim olduğunu biliyor musun?''
Aboli ona bakmadan ''Evet hanımım'' diye mırıldandı.
''Ah iyi, senin can sıkıcı bir tavır takınacağını sanıyordum. Seni ezip evcilleştirmem gerekeceğini. Bu durum ikimizin işini de kolaylaştırıyor.''
Katinka şarabından bir yudum aldı ve başını yana eğerek zenciyi ağır ağır tepeden tırnağa kadar inceledi.
''Seni bir kaprisim yüzünden satın aldım ama henüz seninle ne yapacağıma karar vermedim. Vali Kleinhans Hollanda'ya dönerken arabacısını da götürecek. Benim de yeni bir arabacıya ihtiyacım olacak.''
Albay Schroeder'e döndü.
''Zencilerin hayvanlara iyi davrandıklarını duydum. Siz de böyle bir şeye tanık oldunuz mu?''
''Gerçekten oldum mevruh. Zenciler de birer hayvan. Onun için vahşi ve evcil hayvanlarla iyi anlaşıyorlar.''
Schroeder başını sallayıp Aboli'yi inceledi. ''Fizik bakımından iyi bir örnek ama tabii insan onlardan zeki olmalarını beklemiyor. Satın aldığınız bu şey için sizi kutlarım.''
Katinka düşünceli bir tavırla ''Daha sonra onun Sukiyena ile üremesini sağlayabilirim.'' diye mırıldandı.
Köle kız hareketsiz kaldı ama sırtı diğerlerine dönük olduğu için yüzünü göremiyorlardı.
''Karayla sarı kan karıştığı zaman neler olacağını görmek beni eğlendirebilir.''
''Schroeder ilginç bir karışım.'' dedi başını sallayarak. ''Ama bu adamın kaçacağından korkmuyor musunuz? Onun Stan Vastikheid'in güvertesine nasıl dövüştüğünü gördüm. O dik başlı bir vahşi. Ayak bileğine pranga takılması uygun olur. Hiç olmazsa uysallaşıncaya kadar.''
Katinka ''Bu zahmete katlanmama gerek olduğunu sanmıyorum.'' dedi. ''Tutsak olduğum sırada onu uzun uzun inceleme fırsatını buldum.'' O korsan Courtney'e bir köpek gibi sadıktı. Hele onun veledine daha da sadık. Bence birinden biri kalenin zindanında sağ kaldığı sürece bu vahşi kaçmaya kalkışmayacak. Tabii geceleri diğerleriyle birlikte köle bölüğüne kilitlenecek. Ama çalışma saatlerinde görevlerini yapabilmesi için etrafta özgürce dolaşmasına izin verilecek.
Tabii siz daha iyi bilirsiniz mevruh.
Schroeder bir an durdu sonra da genç kadını uyardı. Ama doğrusu ben böyle bir yaratığa güvenmezdim.
Katinka Sukiyena'ya döndü. Vali Kleinhans'la anlaştım. Frederikus Aboli'ye arabacılık etmesi için gereken her şeyi öğretecek. Stan Vastikheid 10 gün sonra hareket edecek. Yani bol bol vaktimiz var.
Sukiyena doğululara özgü o zarif tavırlarla eğildi.
Hanımım nasıl emrederse.
Aboli'ye kendisini izlemesini işaret etti. Bahçe yolundan ahırlara doğru giderken zenci onu izledi. Frederikus arabayı oraya çekmişti. Aboli Sukiyena'ya bakarken kendi kabilesindeki genç bakirelerin duruş ve tavırlarını hatırladı. Daha küçükken anneleri başlarına su dolu kabakları koyarak onları eğitirlerdi. Sırtları dimdik olur sanki yürürken yerde kayarlardı. Bu kız da onlara benziyordu.
Ağabeyin Altuğ da sana kalbini yolladı. Senin hala onun kaplan orkidesi olduğunu söylüyor.
Sukiyena birden durdu. Peşinden giden Aboli az kalsın ona çarpıyordu. Kız çiçekli dala konan ve uçmaya hazırlanan bir şeker kuşuna benziyordu. Tekrar yürümeye başladığı zaman zenci onun titrediğini fark etti. Sukiyene başını çevirip ona bakmadan ''Abimi gördün mü?'' diye sordu. ''Abinin yüzünü hiç görmedim ama onunla hücresinin kapısından konuştuk. Annenizin adının Ashreth olduğunu söyledi. Yakandaki yeşim iğneyi de babanın annene sen doğduğun gün verdiğinden söz etti. Kardeşime bunları söyle dedi. O zaman benim dostum olduğunu anlar.''
Kız başını salladı. ''Madem abim sana güvendi o halde ben de sana güveniyorum. Senin dostun olacağım Aboli.''
Aboli de usulca ''Ben de senin.'' diye fısıldadı.
Sukiyene yalvardı. ''Lütfen bana Altuğda'nın nasıl olduğunu söyle. Onu kötü mü yaraladılar? Abimi yavaş cana mı verdiler?''
Altuğda bu durumu anlayamıyor. Onu hala cezalandırmadılar. Uzun 4 ayı zindanda geçirdi ama ona bir zarar vermediler.
''Tanrı'ya şükürler olsun.'' Sukiyene dönerek Aboli'ye gülümsedi. Yüzü Altuğda'nın onu benzettiği kaplan orkidesi kadar güzeldi. ''Kleinhans üzerinde biraz etkim var. Onu ağabeyim konusunda hemen hüküm vermemesi için ikna ettim. Ama o artık gidiyor. Yeni valinin ne yapacağını bilmiyorum. Zavallı Altuğda'm, o çok genç ve cesur. Ağabeyimi yavaş cana verdikleri takdirde kalbim de onunla birlikte ölecek. Onun gibi ağır ağır acı çekerek.''
Aboli usulca mırıldandı. ''Sen ağabeyini ne kadar seviyorsan ben de bir dostumu öyle seviyorum. İkisi de aynı zindandalar.''
''Kimden söz ettiğini bildiğimi sanıyorum. Onu hepinizi zincirlere bağlayarak karaya çıkardıkları ve talim yerinden geçirdikleri zaman görmedin mi? Bu arkadaşın uzun boylu ve genç bir prens kadar da gururlu mu?''
''Evet, ta kendisi. O da ağabeyin gibi kurtarılmaya layık.''
Sukiyene yine durakladı ama sonra kayarcasına ilerledi. ''Ne demek istiyorsun dostum Aboli?''
''Sen ve ben bir arada onları kurtarmak için çabalayabiliriz.''
''Kız bu mümkün mü?'' diye fısıldadı.
Altuğda daha önce özgürdü. Atmaca ayağındaki kösteği kırdı ve göklere yükseldi.
Aboli başını kaldırarak Afrika'nın masmavi göğüne baktı.
''Bizim yardımımızla özgürlüğüne kavuşabilir. Gundwane de onunla birlikte.''
Ahırların önündeki avluya gelmişlerdi. Arabada uyuyan Fredericus uyandı. Başını eğerek Aboli'ye baktı. Dudakları bükülürken tütünden renkleri kahveye dönen dişleri ortaya çıktı.
Havaya doğru... ''Kapkara bir goril arabamı ve 6 sevgilimi sürmeyi öğrenebilir mi?'' diye sordu.
''Fredericus bir düşman, ona sakın güvenme.'' Sukiyene Aboli'yi böyle uyarırken dudaklarını pek kıpırdatmadı. ''Seninle tekrar konuşuncaya kadar bu evde hiç kimseye güvenmemelisin.''
Katinka Kleinhans'tan evdeki kölelerin ve eşyaların çoğunu satın aldı. Ahırdaki bütün atlarla araç gereçlerine. Genç kadın paranın ödenmesi için Amsterdam'daki bankerlerine bir havale yazdı. Meblağ bir hayli kabarıktı. Ama Katinka eksik parayı babasının tamamlayacağından emindi. Atların içinde en güzeli doru bir kısraktı. Güçlü zarif bacakları ve güzel biçimli bir kafası olan harika bir hayvandı. Katinka usta bir biniciydi ama bindiği bu hayvana sevgi ya da başka bir duygu beslemiyordu. İnce beyaz elleri güçlü ve zalimdi. Ata İspanyol suluk zinciri takmıştı. Bu kısrağın ağzını çok kötü yaralıyordu. Kadın atı aklına estikçe de kırbaçlıyordu. Kısrağı mahvettikten sonra onu satıp bir başkasını her zaman alabilirdi. Katinka bütün bu kusurlarına rağmen korkusuzdu ve atın üstünde cakayla yan oturuyordu. Kısrak kırbaç ve suluk zincirinin verdiği acı yüzünden kımıldanıp başını havaya kaldırdığı zaman genç kadın hayvanın sırtında rahatça bekliyordu. Pek zarif bir hali vardı. Şimdi de hayvanı iyice zorluyor, olanca hızıyla gitmesini sağlıyordu. Kısrağı dik yolda koşturuyor, at duraklamaya kalktığı ya da yolu kapatan devrilmiş bir ağacın üzerinden atlamak istemediği zaman onu kırbaçlıyordu. Atın vücudu köpük köpüktü, ter içinde kalmıştı. Onu gören bir nehre daldığını sanırdı. Açık ağızdan akan köpükler pembemsiydi. Buna suluk zincirinin keskin kenarının ağzında açtığı yaradan akan kan neden oluyordu. Bu köpükler Katinka'nın çizmelerine ve eteğine sıçrıyordu. Dağın beline doğru 4 nala giderlerken genç kadın heyecanla çıldırmış gibi gülüyordu. Bir ara omzunun üzerinden baktı. Schroeder 50 metre kadar gerideydi. Onunla gizlice buluşmak için oraya başka yoldan gelmişti. İdiş edilmiş yağız atı albayın ağırlığı altında zor koşuyordu. Schroeder de kırbacı indirip duruyordu ama atın kısrağın hızına uyması imkansızdı. Katinka belde durmadı. Kamçısı ve binici etekliğini altındaki çizmelerine takılı iğne kadar sivri mahmuzlarla atını ilerlemeye zorladı. Kısrak yavaştan inmeye başladı. Burada düşerse bir felaket olacaktı. Hayvan iyice yorulmuştu. Tehlike Katinka'yı heyecanlandırıyordu. Dağın taşlı yamacından kayarcasına indiler ve suyun kenarındaki çayıra daldılar. Katinka yarım fersah kadar çaya paralel ilerledi. Yine hızla. Ama gözlerden uzak gümüş yaprak ağaçlarından oluşan koruya geldiği zaman kısrağın dizginlerini çekti. Dört nala koşan hayvan birkaç defa sarsıldı ve sonunda durmayı başardı. Katinka bacağını kadınlara özgü yan binilen eğerin kaşından çekti. Eteklerini ve dantelli çamaşırlarını dalgalandırarak yere çevikçe atladı. Tıpkı bir kedi gibi. Kısrağın göğsü bir demircinin körüğü gibi kabarıp iniyor ve hayvan yorgunluktan ayaklarının üzerinde sendeliyordu. Katinka yumruklarını kalçasına dayayarak Schroeder'in peşi sıra yamaçtan inmesini seyretti. Albay çayıra varınca dört nala kadının durduğu yere doğru geldi. Sonra atını durdurup yere atladı. Yüzü öfkesinden morarmıştı.
''Sizinki çılgınlık mevruv'' diye bağırdı. ''Ya düşseydiniz?''
''Ama ben hiçbir zaman düşmem albay.'' Genç kadın onun suratına güldü. ''Ama tabii siz beni düşürürseniz o başka.'' Birdenbire uzanarak kollarını albayın boynuna doladı. Dudakları adamın dudaklarını buldu. Schroeder kollarını ona sıkıca sararken Katinka dişlerini onun alt dudağına batırarak kan çıkardı. Schroeder can acısıyla bağırınca binici kılığının eteklerini toplayarak çayın kenarında koşmaya başladı.
''Tanrım seni küçük şeytan, bu sana pahalıya patlayacak.''
Schroeder ağzını sildi. Avucundaki kanı görünce hızla kadının peşinden koşmaya başladı. Katinka son günlerde onunla oynamış, Schroeder'i deliliğin eşiğine kadar sürüklemişti. Vaat ediyor sonra cayıyordu. Onun damarına basıp başından savuyordu. Bir an kuzey rüzgarı kadar soğuk bir tavır takınıyor, arkasından öğle güneşi kadar sıcak oluveriyordu. Genç adam istek ve özlemle şaşkına dönmüştü. Ama arzuları Katinka'yı da etkilemişti. Şimdi o da Schroeder kadar istekliydi. Albay Katinka'yı yakaladı. Kadın kıstırılmıştı. Sırtını gümüş yaprak ağaçlarından birine dayadı. Av köpeklerini sıkıştırdığı dişi geyik gibiydi. Schroeder'in gözlerinin körce öfkesi yüzünden bulanıklaşıp mermere benzer bir hal aldığını fark etti. Yüzü kızarıp şişmişti. Dudakları gerilmiş ve sıktığı dişleri ortaya çıkmıştı. Katinka gerçek bir dehşetle uyandırdığı öfkenin bir tür çılgınlık olduğunu anladı. Schroeder'in kontrol edemeyeceği bir duyguydu bu. Kadın hayatının tehlikede olduğunu anladı. Bu yüzden heyecanı daha da arttı. Adama doğru atıldı.
''Beni öldürmek istiyorsun değil mi?''
Schroeder boğulurcasına ''Seni dişi köpek'' diye omurdanarak ellerini kadının boynuna doğru uzattı. ''Kaltak, daha fazla dayanamayacağım. Seni...'' Katinka eteklerini kaldırıp adamı kendine çekti.
''O halde beni bununla öldür. Ta kalbime kadar girip beni parçalasın.''
Genç kadının zevk çığlıkları yalçın kayalıklarda yankılanıyordu.
24. Ayrımın Sonu. Sayfa 306.